Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Emma ba'd. Muhterem dinleyenlerimiz, Erkam Radyosu'nun çok kıymetli dinleyenleri, bendenizi zaman zaman değişik televizyon kanallarına, başka radyolara veya toplantılara davet edip "Hocam şu zekatı bir de sen anlat" diye teklifte bulunuyorlar. İlla hep başka kanallarda mı anlatacağım? Kendi radyomuzda zekatı anlatmak da bizim görevimiz değil mi? Belki Ramazan boyunca başka program arkadaşlarım da zekat anlatacak, zekattan bahsedecekler. Olsun. Her bağın üzümünün tadı farklı olur derler bizde. Bendeniz nasip olursa bir veya iki program zekat konusunu daha özetleyerek, anlaşılır hale getirerek anlatmaya çalışacağım. Zekat konusunda iki sütunu arz etmek istiyorum. Bunlardan birisi Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah'ın "Ve fî emvâlihim hakkun malûmun lissâili vel mahrum." Zenginlerin mallarında fakirlerin, muhtaçların, isteme durumunda kalanların belirli, sınırlı bir hakkı vardır buyuruyor. Efendimiz Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam da sadaka, yani zekat, malı eksiltmez. Mâ nekasat sadakatun min mâlin. Sadaka, zekat, maldan hiçbir şey eksiltmez. Hadis-i şerifini hadis konusunda iki sütun olarak ortaya koyarak başlamak istiyorum. Zekat, imanın gereği olarak yerine getirilen ve imanı koruyan bir ibadet olduğu Bakara suresinin 2. ayetinde "Ellezine yu'minune bil gaybi ve yuqimune salate ve mimma razaknahum yunfikun." Onlar ki gayba inanırlar, namazı kılarlar ve bizim verdiklerimizden fakir fukaraya aktarırlar, infak ederler buyurarak imanın yanında zikredilerek İmanın gereği olarak yerine getirilen, başka bir ifadeyle inandım dediği halde zekatı vermemenin kişiyi dinden çıkaracak bir davranış olmamasına rağmen çok yanlış bir şey olacağına da bir ima var diye düşündükten sonra ve mimme razaknahum yunfikun, bizim verdiklerimizden verirler diyerek ey zenginler, kendi malınızı verdiğinizi zannetmeyin. Bizim verdiğimizden veriyorsunuz. Biz size 40 lira veriyoruz, siz onun içinden 1 lira veriyorsunuz. Kendinize ait bir şey vermiyorsunuz diye zekat verenin de kibir, gurura kapılması, ucuba girmesi, ben şöyle veriyorum, böyle veriyorum demesine gerek olmadığına da bir işaretle bulunulmuş oluyor. Dikkat lütfedilirse İslam dışı sistemlerde İnsan tabiatına zıt uygulamalar olmuş. Komünizm demiş ki şahsi mülkiyet olmasın, her şey devletin olsun. Devlet ne verirse fert onunla yetinsin. Bu insan tabiatına aykırı olduğu için 70 senede iflas etmiş. Bunun zıttı olan kapitalist sistem, herkes istediği yerden kazansın, istediği yere harcasın, kimsenin malında kimsenin hakkı yoktur demiş. Son zamanlarda vahşi kapitalizm diye isminin önüne kendine yakışan bir sıfat konmuş, vahşet getirmiş dünyaya. Sosyalizm denen, masa üstünde cici gibi görünen eşitlik prensibinin ise A. uygulanması mümkün değil, B. devam ettirilmesi mümkün değil. Uygulanması mümkün değil diyorum çünkü biz 5-8 tane mirasçısı olan bir babanın mirasını eşit olarak veya herkesin hakkı milimetrik olarak kendine ulaşacak şekilde taksim etmekte güçlük çekiyoruz. Bütün çocuklarının erkek olduğunu kabul edelim. %100 eşit dağıtılacak. Efendim şu fazla, şura şöyle değerli, öbür taraf böyle değerli diye kavgalar çıkıyor. Türkiye'nin 85 milyon vatan evladına Türkiye'nin toprak üstü, toprak altı değerlerini eşit paylaştır da göreyim. Herkes maddi açıdan eşit olacakmış. Hadi bir uygula diyelim. Yetki versek uygulamak mümkün değil. Diyelim ki uygulamak mümkün oldu. Ahmet müsrif davranacak. Mehmet tutumlu davranacak. 6 ay 1 sene sonra bu denge yine bozulacak. Her 6 ay 1 senede dengeleyeceğiz diye vaat edersek bu sefer niye insanlar çalışsın ki, nasıl olsa 1 sene sonra herkesinki eşit olacak. Yani bunlar havanda su dövmek, insan tabiatına aykırı, insan zihinlerinin ürettiği ve insanın, beşeriyetin derdine derman olmayan ekonomik uygulamalardır, yollardır. İslam'a gelince, İslam şeriatta mala başka şekilde bakmış, tarikatta mala başka şekilde bakmış, hakikatta mala başka şekilde bakmış. Dikkat edeceğinize güvenerek birer cümleyle bunu arz etmek istiyorum. Şeriatta seninki senin, benimki benim. Ne bir kuruşumu veririm, ne bir kuruşumu isterim. Ama burada yine biraz sonra anlatacağımız zekat şartları gerçekleştiğinde şeriatta da zenginin malında fakirin hakkı var. Tarikatta seninki senin, benimki de senin. Fena fil ihvan denilir buna tarikat tabiriyle. Ne malı kardeşim, Allah'ın bize verdiği emanet, beraber kullanalım, benimki de senin denir. Hakikatta ne seninki senin, ne benimki benim. Mal da Allah'ın, can da Allah'ın. Mevlana burayı özetlemiş. Mallar sizin değil, neyinizi bölüşemiyorsunuz. Canlar sizin değil, ne diye dövüşüyorsunuz demiş. Böylece İslam, bakın, hem şahsi mülkiyeti serbest bırakmış. Serbest derken bir kısım kurallar koymuş. Haramdan kazanamazsın, kul hakkı yemeyeceksin, Allah'ın yasakladığı şeylerin alışverişini yapmayacaksın. Bana yardımcı olun. Harcarken helale harcayacaksın. %100 helalden kazandığın malın içindeki fakirin hakkını da mutlaka vereceksin diye kurallar koymuş. İşte bu kurallar 1400 senedir yaşadığı gibi kıyamete kadar da yaşayabilme özelliğine sahip. Çünkü hem şahsi mülkiyetle insanın çalışma gayretini teşvik ediyor, hem fakirin, fukaranın geçimini temin etmek üzere aktarma şartını koyuyor, hem de ani zenginlikler olmasın diye, zenginlikte ur gibi bir gelişme olmasın diye bir kısım engelleyici kurallar koyuyor. Haramdan kazanmayacaksın, harama harcamayacaksın diye mülkiyet kanserini de önlemiş oluyor. Hatta aktarmaları teşvik anlamında Cenab-ı Allah Rum suresinin 39. ayetinde ve ma ateytum min zekatin turidun ve çallahi fe ulaike humul mud'afun. Sırf Allah'ın rızasını dileyerek verdiğiniz zekata gelince işte onlar malları kat kat artırılmış olanlardır. Başka bir ifadeyle sırf Allah rızası için zekat vermeniz halinde mallarınız eksilme şöyle dursun ki hadis-i şerif eksilmez demişti. Cenab-ı Allah ayrıca artırılacağını da söylüyor, ifade ediyor, beyan buyuruyor. Efendim, bu zekatın teşvik babıdır. Burada bir hadis-i şerif daha arz etmekte fayda görüyorum. مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ ف۪يهِ اِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ يقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا ويقول الاخر اللهم اعط ممسكا تلفا. Allah'ın kullarından hiçbiri yok ki sabaha ulaştığı her gün iki melek inip biri malını infak edenin bedelini ver ya Rabbi, yerini doldur ya Rabbi diye dua etmemiş olsun, diğeri de İmsak edenin, fakire vermeyenin malını telef et ya Rabbi diye dua etmemiş olsun. Yani verenler için daha çok verilmesine melekler de dua ettiğini, vermeyenlerin malının bereketinin gidip helak olmasına dair de başka bir meleğin Cenab-ı Allah'a niyazda bulunduğunu Efendimiz bize haber veriyor. Efendim, meşhur hadis-i şerifi hepiniz biliyorsunuz. El yedul ulya hayrun min el yedil yufla. Veren el alan elden üstündür. Bunlar zekatı vermeyi teşvik eden naslar, hadisler ve ayetlerdir. Bir de verilmezse ne olurun cevabı olan وَالَّذ۪ينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفُضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَبَشُّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَل۪يمٍ. Mallarını sadece kendi nefisleri için yığıp biriktirip de fakire vermeyenler, Allah yolunda harcamayanları elim bir azap ile müjdele. Yani onlara mutlaka bir azap verilecek. Nasıl azap verilecek ya Rabbi? يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا ف۪ي نَارِ جَهَنَّمَا فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ. O zekatı verilmeyen mallar cehennem ateşinde kızdırılıp onun sıcağı ile onların yüzlerine, yanlarına, sırtlarına damga vurulacak. هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ. İşte bunlar sırf nefsiniz için biriktirdiğiniz mallarınızdır. فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. Fakire hakkını vermediğiniz malların cezasını çekin denilecek. Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde de اَذْزَكَاتُ قَنْتَرَةُ الْاِسْلَامُ buyurmuş. Zekat İslam'ın köprüsüdür. Bu köprüyü Bendeniz'in Erkam matbaasında basılan Zekatın Özeti isimli küçük kitabında resmi var ama eline ulaşan var, ulaşmayan var. Üç ayaklı bir köprü olarak düşünmenizi rica ediyorum. Zekatın üç ayaklı bir köprü olduğunu tahayyül etmenizi rica ediyorum. Bu üç ayaktan birinci ayak veren zengin, ikinci ayak verilen mal, üçüncü ayakta alan fakir olsun. İslam'ın zenginde aradığı şartlar neler? Malda aradığı şartlar neler? Verilecek fakirde aradığı şartlar nelerdir? Bence zekatın özetini bu üç ayakta toplamak mümkün. Verecek kişide aranan şartlar. Bir, Müslüman olacak. Gayrimüslimden Cenab-ı Allah ibadet beklemiyor, istemiyor. İki, zengin olacak. Üç, akıl bali olmuş olacak. Mükelleflik sıfatına sahip olmuş olacak. Müslüman olmayı anladık. Zenginlik önemli ve anlaması biraz gayret isteyen bir şeydir. Zengin kime denir? İnsanlara sorsak kimse ben zenginim demeye yanaşmıyor. Var bir şeylerimiz ama daha evin ikinci bir daire aldık, onun borcu var. Oğlumuz bir araba istiyor, onu daha alamadık. Kızımıza bir ev alacağız, onu daha planlayamadık vesaire gibi mazeretler ileri sürülüyor. Benim asıl burada arz etmek istediğim kimin mazeretinin meşru, kimin mazeretinin meşru olmadığını izah etmek değil. Kimin zengin olup kimin olmadığını dinimiz kişilerin inisiyatifine, kişilerin insafına bırakmamış. Demiş ki, ben kimin zengin olduğunu tayin edeceğim, tarif edeceğim. Peki dinleyelim, dinimiz kimi zengin olarak kabul etmiş? Evi kendisinin ise hesaba katmayacağız. Kiralıksa zaten hesabı nasıl hesap edeceğiz? Başkasının malında kiraya oturuyor. Kendi malı olsa bile evini hesap etmiyoruz. İçinde kullandığı eşyayı, buzdolabı, çamaşır makinesi, halısı, kilimi, süpürgesi hesap etmiyoruz. Ne tutar diye bakmıyoruz. Var ise kaydıyla bindiği otomobili de hesap etmiyoruz. Bak, var ise evde ve arabada var ise şartımız var. Bu ne demek? Şayet evi yoksa şu kadar eve para ayırır. Arabası yoksa elindeki paranın şu kadarını arabaya tahsis ederiz diye bir şey söyleyemiyoruz. Varsa hesap etmeyiz, yoksa ona para ayırt etmeyiz. Bilmiyorum anlatabildim mi? Var ise evini, arabasını hesap etmeyiz. Yoksa elindeki 3 milyon, 5 milyonun şu kadarı ev için beklesin, zekata tabi olmasın. Şu kadarı da araba için tutuluyor, zekata tabi olmasın diyemiyoruz. Çünkü bizim dinimiz zengini tarif ederken, varsa evi hariç, varsa otomobili hariç, evindeki eşyası hariç, bunun dışında 80.18 gram altın ki yaklaşık 81 gram diyelim. Bunu da 2000 liradan düşünürsek bugünün piyasasıyla 160 bin liralık menkul gayrimenkul, nakit veya ziynet eşyası, malı olan, bak dikkat edin, bilerek üzerine basarak söylüyorum, menkul gayrimenkul, nakit, döviz, TL, hisse senedi, alacak, neyi varsa bunları topladığında, dikkat, yine insanlara olan borçlarını düştüğünde geriye 81 gram altın veya bugünün parasıyla 160 bin liralık malı olan herkesi dinimiz zengin kabul ediyor. Ya 160 bin liralığın da zengini mi olur? Nice milyonerler var. Bir insanın zengin olması için hiç olmasa birkaç milyon olması lazım. Bugün bir ev bile 5-6 milyon. Bunlar ucuz, ayaküstü, rastgele söylenen sözlerdir ve popülist sözlerdir. Halka yaranmak için, ha hakikaten ya niye onu zengin kabul ediyoruz ki filan denilmesi için söylenen sözler. Bir hoca konuşurken mutlaka şer'i delillere, kitaptaki ölçülere riayet ederek konuşmak mecburiyetindedir. Bugün bizim dinimizin koyduğu ölçüye göre menkul gayrimenkul, nakit veya alacak, hisse senedi, parantez açayım, faizle meşgul olmayan müesseselerin alınmış olan hisse senetleri dahil olmak üzere fabrika, ikinci, üçüncü daire, ne varsa, bağ, bahçe, tarla, ne varsa değer olarak toplandığında 160 bin lira, açıyoruz parantezi, belki bunu 3 sene sonra dinleyebilirsiniz, 3 sene sonra internetten tekrarını dinleyebilirsiniz, 81 gram altın karşılığı malı olan, ev, içindeki eşya ve arabası hariç 81 gram altın karşılığında mal olan herkes zengindir. Demek ki Müslüman olacak, böyle zengin olacak, anladık. Akıl bali olacak, çocuk babasından miras kalsa, 100 milyon miras kalsa bile buluğa erinceye kadar zekatla mükellef değildir, nokta. Tamam da bu saydığımız mallardan hangisinden zekat verilmesi gerekir, hangisi zekata tabi değildir? Değerli dinleyenlerimiz, paraların tamamı, ziynet eşyasının altın ve gümüşten olan cinsi, bu Hanefi mezhebine göre olan fetvadır. Şafii mezhebinde ziynet eşyasının hiçbirisi zekata tabi değildir. Bana yardımcı olun. Otomobili zekatı tabi değil dedik ama fabrikanın arsası, üstündeki bina, demirbaş makinaları, fabrikada kullanılan nakil vasıtaları, insan taşımakta kullanılan otobüsler, eşya ve yük taşımakta kullanılan kamyonlar değeriyle zekata tabi değil. İkinci, üçüncü, dördüncü daire ama kiraya verilmiş, insanların istifadesine sunulmuş ikinci, üçüncü, dördüncü daire zekata tabi değildir. Kişi bir daire alıyor, satıyor, bir daire daha alıyor. İki daire alıyor, satıyor, bir, iki daire daha alıyor. Bu onun için ticaret malıdır, değeriyle zekata tabidir. Dükkanlardaki mallar, fabrikalardaki ham, yarı mamul, mamul maddeler zekata tabidir. Fabrikanın binası, demirbaş makinası ve arsası değeriyle zekata tabi değildir. Otobüs, kamyon, tır değeriyle zekata tabi değil, geliriyle zekata tabidir. Geliriyle ne zaman? Ailenin veya ferdin geliri nereden olursa olsun meşru olmak şartıyla gelirinin çeşidine bakmıyoruz. Maaştan geldi, iki dairenin kirası vardı, bir tane otomobili vardı, bir tane bana yardımcı olun tırı vardı, taşımacılık yapıyordu. Her yerden kazandı, kazandı, kazandı, havuzda birikti. Bu arada bu havuzdan da harcamalar yaptı. biraz sonra size anlatacağım, üzerinde özellikle durarak anlatmaya çalışacağım. Zekat günü geldiğinde mevcutta ne kalmışsa onların 1/40'ını zekat olarak verecek. Dedik ki kamyonlar, kamyonetler, otobüsler zekata değeriyle tabi değil. Ancak eğer bir kişi kamyon alıp kamyon satıyorsa, otobüs alıp otobüs satıyorsa, otomobil, küçük otomobilleri alıp satıyorsa, o onun için ticaret malı kabul edildiğinden değeriyle ve 1/40 oranında zekata tabidir. Şimdi bugünkü sohbetimizde bir de zekat gününü iyi anlatmaya çalışalım. Diğer teferruatı inşallah başka bir programda devam etmeye çalışırız. Zekat günü nedir? Efendim, bir kişiye zekatın farz olması için nisap miktarı mala sahip olması gerektiği gibi, Müslüman olacak, akıl bali olacak, nisap miktarı mala sahip olacak, bu mallar zekata tabi cinsten olacak, tamam anladık. Üzerinden de bir yıl geçmesi lazım ki zekat farz olsun. Peki bir yıl geçmesi bütün fıkıh kitaplarında yazılıdır da zekat günü tabirini maalesef fıkıh kitaplarında göremiyoruz. Ne demek hocam zekat günü? Canım bütün Müslümanlar Ramazan'da mı zengin oldu? Bütün Müslümanlar Ramazan'ın 15'inde mi zengin oldu? Hayır hocam, kimi Zilkade'de, kimi Zilhicce'de, kimi Şevval'de, kimi Muharrem'de. İşte herkes hangi tarihte, kameri aylarla hangi tarihte zengin olduysa gününe kadar o tarihi atacak. Üzerinden bir yıl geçip o tarih geldiğinde mallarını ona göre hesaplayacak. Mevcudum nedir, borcum nedir, geriye kalan nedir, ne zekattan ne kadar borcum var. Çünkü son zamanlarda biliyorsunuz, altının değeri, zekatını altından verirsen bir şey değişmez. Ama TL vereyim altının bozulmasın dersen, hisse senetlerinin değeri, faizle meşgul olmayan bir müessesenin hisse senedini almışsan veya dükkandaki mal 6 ay evvel almışsın 1000 liraya, bugün alsam 1200 liraya alırsın. İşte zekat gününde alsam kaça alırım sorusuna vereceğimiz cevap o malın zekat envanterine yazılacağı rakamdır. İnşaat müteahhidi kardeşlerimiz var. Kimisi 5-10 daire yapıp satıyor, kimisi 50-100-500 dairelik projelere giriyor. Projenin kimisi kaba inşaat bitmiş, kimisi ince bitmiş, kimisi tam bitmiş, anahtar sokulmuş, verilecek hale gelmiş. Bunları nasıl hesaplayacağız? Hangi güne göre hesaplayacağız? İşte zekat günü burada çok önem kazanıyor. İlk zengin olduğumuz tarih hangisi ise o gün geldiğinde şu 5 kaba inşaatı bitmiş dairem var. Bugün bir günde mal etsem bu bana kaça mal olur? 10 tane de ince işçiliği bitmiş dairem var. Bugün bir günde mal etsem bana kaça mal olur? Bunları hesaplayıp koyacak. Dükkanımdaki malımın bugünkü fiyatı nedir ben alırsam? Satarsam değil, dikkat edin. Daireleri de kaça satarsam değil. Ben mal edersem kaça mal ederim? Ben alırsam kaça alırım? Bu sorulara verilecek cevaplar o günkü zekatın artı hanesine yazılacak. Zekat günü zekat matrahımız ortaya çıkacak. Oradan zekat borcumuzu tespit edeceğiz. İmkanımız var, çıkarıp vereceğiz. İmkanımız yoksa Ahmet'e, Mehmet'e, Hasan'a olan borcumuz gibi yazacağız. Onu dövize çevirecek veya enflasyon farkını koyacağız. İleri doğru fakirlere aktarır isek gecikmenin farkını da üzerine koyarak fakirlere aktaracağız ki fakirin bizde hakkı kalmasın diye. Burada bir soru geldi piyasadan. Hocam biz 31-12'de yani aralığın 31'inde envanter tespit ediyoruz. Ramazan işte bazen Nisan'da geliyor, bazen Haziran'da geliyor, bazen Temmuz'da geliyor. İkinci bir tespit yapmasak da 31-12'deki yaptığımız tespite göre zekatımızı versek olur mu? Önce teknik bir malumat vereyim. Zekatı biz niye kameri aylara göre Recep, Şaban, Zilhicce, Zilkade, Muharrem diye hesaplamaya çalışıyoruz? Çünkü kameri aylar 33 senede bir yıl fazla dönüyorlar. Şemsi, güneş takvimine göre, bugünkü uyladığımız takvime göre 33 senede bir sene fazla devretmiş oluyor. Eğer biz Aralık, Ocak gibi aylara göre hesap yapacak olursak 33 senede bir sene zekatı fakire vermemiş oluyoruz. Peki hocam, bundan kurtulmanın çaresi yok mu? Yani hem biz 31-12'ye göre, güneş takvimine göre versek, ikinci bir tespit mecburiyetinde kalmasak, hem de fakirin bizde hakkı kalmasa, yani Rabbimizin emrini tam uygulasak nasıl yaparız diye sorulduğunda, bendeniz şu formülü buldum. Eğer 31-12 veya güneş takvimine göre zekatımızı hesaplıyor isek, %2.5 değil, yani %2.5 değil, %2.6'dan zekatımızı verirsek, o 33 senedeki bir senelik farkı kapatmış oluyoruz. İyi anlatamadımsa bir daha söylüyorum. Eğer güneş takvimine göre hesap yapıyor isek malımızın tespitini, zekatımızı hesaplarken %2.5 değil de %2.6'dan hesap ederek verir isek, fakirin bizde hakkı kalmıyor, Rabbimizin emrini tamamıyla yerine getirmiş oluyoruz diyor. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Nasip olursa zekat konusuna devam edeceğimizi bilgilerinize arz ediyorum efendim. Allah'a emanet olun.